Ayrım 12. Size yalan söylediler. Barış Terkoğlu, Sami Menteş. Sayfa 104. Sadat'ın asıl istediği tazminat. Aster ve Sadat'ın 28 Şubat kumpasındaki rolünü dilekçeler üzerinden az çok anlatmaya çalıştık. İşte cinayet mahallindeki parmak izlerinden biri de onlara aitti. FETÖ'nün tasfiye olması onların önünü açtı. Bir örnek üzerinden anlatalım. Gürcan Onat 1999 yılında kendi isteğiyle binbaşı rütbesindeyken emekli oldu. Aster'in yan kuruluşu Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği'nin yani ASSAM'ın başkan yardımcısı ve Sadat kurucusu Gürcan Onat'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra harp okullarının mülakatlarında yer alması çok tartışıldı. Mülakatlarda Onat dışında başka Aster ve Sadat üyesi de vardı. TSK'nın geleceği olan öğrencileri onlar seçiyordu. Orduyu dizayn etme görevi kendilerine verilmiş gibi davranıyor, üst perdeden konuşuyor, yeri geldiğinde de tehditler savuruyorlardı. Harp okullarında mülakatlara Aster ve Sadat üyelerinin katıldığını Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada kabul etmişti. Bütün bunlar olup biterken sanıklar 28 Şubat davasında ikinci kez tutuklanmıştı. Bunun üzerine Gürcan Onat Aster'in internet sitesinde bir yazı yayımladı. 28 Şubat darbecilerinin affı mı? Asla başlıklı yazıda 28 Şubat postmodern darbecilerinin cezaları mazlum ve mağdurları yeterince tatmin etmiş de değildir. O yıllarda vefat edenler, o çekilen acılar, ıstıraplar geri gelmeyecektir. O zalim süreçte oluşturulan hak kayıpları da yeterince telafi edilememiştir. Toplumun her kesiminden 7'den 70'e her inançlı vatandaşımız bu zulümden payını, nasibini miktarınca almıştır. Ait olduğu kurum itibarıyla bizzat yaşadıklarım ve şahit olduklarımı dillendirecek olursam, TSK'larında yapılan zulümlerin, pisliklerin büyük kısmı temizlenememiştir. İfadeleriyle verilen idam kararı değerindeki müebbet hapislerin bile az olduğunu söylüyor. Ama dilinin altındaki baklayı da hemen ardından çıkarıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkıları ile 6191 sayılı kanun çıkartılabilmiş. Yaş kararları ile TSK'dan re'sen emekli edilen subay ve assubaylar iade-i itibarlarını ve bir miktar haklarını geri almış, lakin tazminatlarını alamamışlardır. Halbuki Ergenekon mağdurları çatır çatır tazminatlarını almışlardır. Zulüm kıyaslaması yapılırsa Ergenekon mağdurlarının yaşadıkları yaş zedelerin yaşadıklarının yanında çerez bile sayılmaz. Hele üçlü kararname mağdurları hala büyük bir umut ile mağduriyetlerinin giderilmelerini bekliyorlar. 28 Şubat'ın o dehşetli zulüm yıllarında emekliliğe zorlanarak TSK'dan ayrılanlar da hala haklarının verilmelerini bekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir dönem tepe noktasında bulunan isimlere kurulan kumpasın ortaklarından birisi FETÖ ise diğeri de Aster Sadat'tı. İki yapı da bunu saklamaya tenezzül bile etmediler. Birisi yargı içindeki militanlarıyla sahte belgelere dayanan iddianameyi yazdı, diğeri de şablon dilekçeler hazırlayıp dosyaya insan taşıdı. İki yapı arasında da somut ve gösterilebilir ilişki vardı. Ama ne garip ki halen TSK'yı Sadat adlı yapı şekillendirmeye devam ediyordu. 11. Bölüm. Hulusi Akar bilmiyor olabilir mi? 28 Şubat davasını yakından takip eden, yaptıkları söyledikleriyle ve bazen de müdahale etmeden uzaktan izlemeleriyle davanın kaderini şekillendiren insanlar var. Onlardan birisi de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Ömrünün büyük bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri'nde geçiren Hulusi Akar, 28 Şubat davasında yaşananlara karşı sessizliğini korudu. Davada olan bitenleri yakından biliyordu. Askerlerin, komutanların ne ilk tutuklanışlarında ne de Yargıtay'ın onama kararından sonra tutuklanmasına karşı sesini çıkardı. Halbuki Hulusi Akar 28 Şubat sürecinde yaşananları çok iyi bilen bir isimdi. O dönem Genelkurmay Karargahı'nda görevliydi. Davanın bir numaralı sanığı dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ydı ve vefat etmemiş olsaydı o da hapse girecekti. İşte 28 Şubat döneminde Karadayı'nın özel kalem müdürü Hulusi Akar'dı. Haliyle 28 Şubat'ta yaşananların bir numaralı tanığı kendisiydi. 28 Şubat sürecinin başbakanı olan Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan vefat edince FETÖ'cü savcı Mustafa Bilgili tarafından soruşturma başlatıldığında Hulusi Akar yine karargâhtaydı. Bu kez Genelkurmay 2. Başkanıydı. Avukat karargaha gitti. 28 Şubat davasının sürdüğü günlerde davaya Erdoğan ve AKP iktidarının bakışı daha en başından belliydi. Sanıkların ceza almasını istiyordu. 2015 yılının sonbahar aylarında Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı iken GATA'ya gitti. Hastanede tedavi gören komutanları ziyareti sırasında 28 Şubat davasının sanıklarından biriyle karşılaştı. Sanık komutan davadaki hukuksuzlukları, yaşananları Hulusi Akar'a anlattı. Bununla da kalmadı. Genelkurmay'dan savcılığa ve mahkemeye yanlış bilgi ve belgeler gönderildiğini söyledi. Komutanın anlattıkları karşısında Hulusi Akar davayı iyi bilen birisinin Genelkurmay'a gelip kendisini bilgilendirmesini istedi. Davanın sanıklarından olan komutan da bir avukatın ismini verdi. Aradan geçen birkaç günün ardından Akar'a adı verilen avukatı Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Bünyamin Tümer aradı. Kendisini tanıttıktan sonra telefonu Özel Kalem Müdürü Ramazan Gözel'e aktardı. Gözel avukata Hulusi Akar'ın kendisini 10 Ekim 2015 Cumartesi günü beklediğini iletti. 28 Şubat davasını sanık avukatı Akar'la görüşmeye hazırlanırken Cumhuriyet tarihimizin acı bir olayı yaşandı. Ankara Garı'nda terör saldırısı oldu. Görüşme saldırının ardından 15 Ekim'e ertelendi. Avukat gitmeden önce müvekkiline bilgi verdi ve görüşmeyle ilgili izin aldı. Müvekkili olan komutan tek bir şart sundu. Her ne kadar Genelkurmay Başkanı Karadayı'yı davanın dışında tutmaya çalışıyor gözükseler de yargılanan doğrudan Genelkurmay Başkanı olduğunu Akar'a mutlaka söylemen şartıyla. Avukat Genelkurmay'a gittiğinde özel kalemde kendisini 3 kişinin beklediğini gördü. Bunlar Özel Kalem Müdürü Ramazan Gözel, dönemin personel başkanı İlhan Tağlu ve dönemin adli müşaviri Muharrem Köse. Yaşananları anlatmaya devam etmeden önce bir bilgi ki bu bilgi devamında yaşananları daha iyi anlamamıza sebep olacak. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında avukatı ilk arayan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Bünyamin Tümer ve Özel Kalem Müdürü Ramazan Gözel tutuklandı. Avukatı karşılayanlar arasında bulunan personel başkanı İlhan Talu müebbet hapis cezasına, adli müşavir Muharrem Köse de ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Şimdi bu bilgiden sonra kaldığımız yerden devam edelim. İlhan Talu avukata makama geçtiklerinde Akar'dan herhangi bir talepte bulunmayıp taleplerini kendilerine anlatmasını isterken savcılığa 28 Şubat davasının sözde delillerini veren irticai faaliyetlerden dolayı TSK'dan ilişiği kesilmiş olan Tamer Tatar hakkında şunu söyledi. Tamer Tatar'ın TSK safahatına ilişkin bilgileri istediğinizi biliyoruz. Bunu veremeyiz ve lütfen komutanın yanında da gündeme getirmeyin. Odada yaşanan şaşkınlık. Karargahın önemli isimlerinin uyarılarının ardından Genelkurmay Başkanı Akar'ın makam odasına girdiler. Akar kendisiyle görüşmeye kıdemli bir avukatın geleceğini beklerken genç birisiyle karşılaşınca şaşırdı ve bunu da dile getirdi. Görüşme için çok vakitleri yoktu. Çünkü Hulusi Akar'ın başbakan ve cumhurbaşkanı ile haftalık görüşmesi vardı. Avukatın sadece 17 dakikası olduğunu söylediler. Zaman kısıtlı olunca avukat doğrudan söze girdi. Davada yaşanan hukuksuzlukları ana başlıklarıyla özetleyip Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin süreçteki tutumundan şikayet etti. Ve odadaki Akar hariç diğerlerini şaşkınlığa uğratarak önce Tamer Tatar'ın TSK safahatinin kendilerine verilmediğini anlattı. Ardından da Tamer Tatar'ın FETÖ'cü savcıya verdiği 28 Şubat soruşturmasını başlatan 5 no'lu CD ile ilgili tespitlerini paylaştı. Avukatın Akar'la paylaştığı tespit şöyle: 5 no'lu CD 28 Şubat'tan 10 yıl sonra 2007'de Genelkurmay'dan boş olarak çalınmış veya çıkarılmış, sonrasında buna sözde belgeler eklenmiştir. İstediğimiz o tarihte bu CD'nin Genelkurmay'da kime zimmetli olduğunun araştırılması, böylece kumpasçıların içerideki uzantılarının bulunmasıdır. Ama hem mahkeme hem de Genelkurmay buna yanaşmamıştır. Avukat işte bu konuda da Akar'dan yardım istedi. Akar'ın talimatı. Sonuç olarak Hulusi Akar, Tamer Tatar'ın safahati talebinin karşılanması talimatını verdi ve CD konusunda Genelkurmay Savcılığını arayıp durumu sordu. Askeri savcı araştırdıklarını bildirdi. Akar da hızlandırın dedi. Akar'ın hızlandırın talimatı karşılığını bulmadı. Çünkü aradan 6 yıl geçip 28 Şubat davasında Yargıtay'da sözünü söylemiş olmasına rağmen o araştırma bitmedi. Duruşmaya gözlemci göndereceğini belirten Genelkurmay Başkanı Akar son söz olarak "Karadayı, Çevik Bir, Erol Özkasnak komutanlarımız bizim için çok değerli. Vural Avar'la çalıştım, ekmeğini yedim" ifadelerini kullandı. Avukata diğer detayları İlhan Talu ve Muharrem Köse ile görüşmesini söyledi. Ayrılırken de "bu benim özel telefon numaram. Herhangi bir sıkıntı oldu her zaman arayabilirsin" diyerek bir numara verdi. Akar gittikten sonra Talu ve Köse ile başka bir odaya geçen avukat, "komutanlardan talepler olur, onlar da yerine getirilmesi talimatını verir. Ama devlette işler böyle yürümez. Her şeyin bir kuralı, kaidesi var" sözlerini duyar. Avukat bu iki isme davayla ilgili daha detaylı bilgi verir. Konu Tamer Tatar'ın geçmişine geldiğinde ise "tamam, o bilgileri vereceğiz ama fiziki olarak ve resmen veremeyiz. Bir daha geldiğinizde flash bellek getirirseniz ona yükleriz" deyip toplantıyı bitirdiler. Bu sözlerinde bir mesaj vardı. Bilgileri vermeyeceklerini söylemişlerdi. Çünkü Genelkurmay'a flash bellekle girmek yasaktı. Avukat da bunu bildiği için bir daha gitmedi. Sonuç olarak Akar'ın o gün verdiği iki talimat da yerine getirilmedi. Sanıklar tutuklanınca o telefon arandı. Sanıklar tekrar tutuklanınca, yani görüşmeden 6 yıl sonra, o avukat Hulusi Akar'ın verdiği numarayı aradı. Gerisini gazeteci yazar Müyesser Yıldız'ın yazısından okuyalım. 28 Şubat dava dosyası Yargıtay'a gittiğinde sanıklardan birisi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a mektup yazar. Mektupta delil kabul edilen belgelerin gerçek olup olmadığının araştırılması için Genelkurmay'da bir heyet oluşturulup bunların incelenmesine yönelik taleplerini mahkemenin reddettiğini hatırlatan emekli komutan, "lütfen siz bir heyet oluşturun ve inceletin" der. Hiçbir cevap gelmez. Aynı komutan bu defa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e aynı içerikte bir mektup gönderir. Genelkurmay'dan birisi arayıp o belgelerin inceleneceği bilgisini verir ama bir daha oradan da ses çıkmaz. Ve 30 Haziran'da Yargıtay cezaları onar, Ağustos ortasında da karar infaz edilip 14 emekli general hapse gönderilir. İşte o gözaltılar sırasında 6 yıl önce Genelkurmay'a davet edilen avukat kendisine verdiği telefon numarasından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arar. Telefon Akar'ın özel numarası değil, özel kalemin numarasıdır. Avukat telefonu açan yetkiliye Akar'la 6 yıl önceki görüşmelerinden söz edip gözaltı süreci hakkında kendisine bilgi vermek istediğini söyler. Yetkili yarım saat sonra kendisine döneceklerini bildirir ve gerçekten de yarım saat sonra arar. Sonuç mu? Akar'ın Afganistan konusundan dolayı çok yoğun olduğu, toplantıdan toplantıya koştuğu, basına açıklama üstüne açıklama yapmak durumunda kaldığı anlatılıp "ileride sizi arayacağız" denir. Tüm bunlardan sonra soralım. Akar'ın birinci elden tanık olduğu 28 Şubat süreci hakkında konuşmasının imkan ve ihtimali var mıdır? Müyesser Yıldız'ın sorusuna yanıtı kitabın okurlarına bırakıyoruz. 12. bölüm. Kumpas'ın TSK'daki takipçisi oydu. FETÖ'nün TSK'yı hedef alan kumpasları yüzlerce subayı hapse atmalarının yanı sıra TSK'nın kurmay kadrolarını şekillendirmelerine neden oldu. Öyle ki birçok isim hak etmedikleri göreve geldi, yeni kumpaslarda adeta maymuncuk görevi gördü. Kumpaslar sonucu yükselen isimlerin çoğuyla 15 Temmuz darbe girişiminde karşılaştık. 28 Şubat kumpasında da böyle bir ismin büyük katkısı oldu. Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hızlı Çubuklu'nun Ergenekon kumpasında tutuklanmasının ardından Ocak 2013'te teamüllere aykırı olarak Genelkurmay Başkanı Necdet Özel tarafından Adli Müşavirliğe yarbay rütbesiyle Muharrem Köse getirildi. Adli müşavirliğe getirilen Muharrem Köse'nin henüz 17-25 Aralık olayları ve 15 Temmuz kalkışmasının yaşanmadığı dönemdeki dava sürecinden başlamak üzere gerçek dışı belge ve bilgi üreterek yetkisi olmadığı halde Genelkurmay Başkanı namına doğrudan kendi imzasıyla savcılığa ve mahkemeye gönderdiği, bilgi edinme hakkını engelleyerek adil yargılamayı etkilemeye çalıştığı neredeyse her duruşmada mahkeme heyetine ifade edildi. Davada yargılanan büyük bir çoğunluğu üst rütbeli 102 askeri personel, sonuçta askeri mevzuatı bilen, yıllarca bu mevzuatla yaşamış, hatta birçok askeri mevzuatı hazırlayıp uygulamaya koymuş kişilerdi. Ancak iki üyesi halen FETÖ davalarında yargılanan, bir üyesi FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen mahkeme heyeti, savcısı ile sonraki mahkeme heyetleri bu ikaz ve talepleri dikkate almadı. Bu hukuksuzluğa göz yumdu. FETÖ'cü savcıyla görüşme. 28 Şubat kumpasının en kritik günlerinden birisi de 30 Ocak 2013'tü. Davadaki kumpasın izlerinden birisi o gün bırakıldı. Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse soruşturmayı yapan FETÖ'cü savcı Mustafa Bilgili'nin Ankara Adliyesi'ndeki odasına gitti. Yanında kendi imzaladı ve ekinde sözde 7 Nisan 1997 toplantı tutanağının fotokopisi ve sözde Genelkurmay Genel Sekreterlik tarihçe defterinin 7 Nisan 1997 tarihli sayfasını ekleyerek gönderdiği evrak vardı. TSK'dan Fethullahçı olduğu için atılan Tamer Tatar'ın getirdiği CD5'in içinden çıkan belge ilk olarak 7 sayfaydı ancak sonra ne olduysa 6 sayfaya düştü. Köse CD5'ten çıkan belgenin fotokopi mi, tıpkı çekim mi olduğu bilinmeyen bir nüshasını Genelkurmay'da bir dolapta bulduğunu iddia ediyordu. Senaryo bunun üzerine kurulacaktı. Ancak atladıkları bir nokta vardı. 7 Nisan 1997 tarihinde irtica konusunda alınacak tedbirler konulu bir toplantı yapılmadı. Haliyle yapılmayan toplantının tutanağı da bulunamazdı. Ancak FETÖ'cü savcı adli müşavirle birlikte buldu. Söz konusu belge 28 Şubat davasının soruşturma evresinde dalgalar halinde tutuklamaların gerçekleşmesinden başlayarak bütün süreçlerinde TSK mensuplarına kurulan kumpasın temel dayanaklarından birisi oldu. Mahkemede gerekçeli kararında bu belgeyi önemli bir noktaya oturttu. Muharrem Köse bu belgeleri yanına aldı ve adliyenin yolunu tuttu. Tanınmamak istiyordu. Çarşamba günü FETÖ'cü Bilgili'nin adliyedeki odasında sivil kıyafetli olarak gizlice buluştu. Üzerinde Genelkurmay antetli evrakların bulunduğu klasör hakkında görüşme yaptıkları anda sürpriz bir olay yaşandı. Köse ile devre arkadaşı olan ve ikinci casusluk davası olarak bilinen, davada müşteki olarak ifade vermeye gelen eski Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet Müfettişi Hakim Albay Tezer Türkay Güven aniden odaya girdi. Köse ve Bilgili askeri görünce şaşırıp tedirgin oldular. HSYK'nın kozmik oda soruşturması nedeniyle tanık olarak ifade veren eski Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet Müfettişi Hakim Albay Tezer Türkay Güven ifadesinde o günleri de anlattı. Güven'in sözleri iki FETÖ'cünün yaşadığı paniği gözler önüne seriyordu. Hatırladığım kadarıyla verdiğim ifade tarihi 30 Ocak 2013 sabah saatleriydi. İfademi vermeden evvel Kozmik Oda soruşturması sırasında tanıdığım Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'nin odasının, ifade vereceğim Cumhuriyet Savcısı'nın odasının yakınında bulunduğunu fark edince, sadece tanışıklığımıza istinaden merhaba demek için Mustafa Bilgili'nin odasına gittim. Kapıyı açtığım anda Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse'nin sivil kıyafetle odada oturduğunu ve Mustafa Bilgili ile sohbet ettiklerini, konuştuklarını gördüm. Kendisini görünce her ikisi de ayağa kalktı. Mustafa Bilgili masasının başından hızlı bir hareketle ve telaşlı bir şekilde odanın ortasına kadar geldi. Ortada elimi sıktı. Halimi, hatırımı, çay içip içmeyeceğimi sordu. Ben de geliş maksadımı izah ederek merhaba dedim, fazla zamanlarını almak istemediğimi, ifademin alınacağını o maksatla geldiğimi söyledim. Bu sırada Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse'nin oldukça şaşırmış ve tedirgin olduğunu fark ettim. Normalde bir meslektaşı ve devre arkadaşı olarak birbirimizi iş ortamından gayet yakın bir şekilde tanıyorduk. Karşılaştığımızda ise bu yakınlığı hissedemedim. Hatta yüzünde belli bir oranda rahatsızlık olduğunu dahi fark ettim. Daha fazla rahatsızlık vermemek için izinlerini alarak oturmadan odadan çıktım. Çıktıktan sonra açıkçası her ikisinin bu şekilde görüşmesini garipsedim. Ne maksatla görüştüklerini bilmiyorum. Ancak Mustafa Bilgili'nin masasından hızlı bir şekilde ayrılmadan önce gördüğüm kadarıyla masa üzerinde bir iki klasör belge açıktı. Masa üzerinde Genelkurmay Başkanlığı'na ait antetli broşür, küçük kitapçık tarzı bazı evraklar vardı. Hatta bir tanesini odaya girdiğim sırada Mustafa Bilgili'nin elinde yarısı açık vaziyette tuttuğunu fark ettim. Bu görüntüden hareketle ellerindeki belgeler ile ilgili bir görüşme yaptıklarını değerlendiriyorum. Genelkurmay Başkanlığı'nın sıradan bir karargah subayı olan ve sivil makamlarla görüşme, bağımsız evrak gönderme yetkisi olmayan FETÖ'cü Muharrem Köse ve Mustafa Bilgili'nin 7 Nisan 1997 tarihli sözde onaylı toplantı tutanağı ve 7 Nisan tarihçe belgelerini savcılığa evrak ekinde gönderdiği gün olan 30 Ocak 2013 tarihinde savcılık odasında gizlice buluşması, kumpasın nasıl tezgahlandığını açıklayan karinelerden birisi. Bu adı geçen iki isim de FETÖ'den tutuklandı. Köse'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Gönderdiği her evrakta FETÖ izini de bırakan, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda kumpas davalarına hizmet eden Köse'nin hukuka aykırı işlem ve eylemlerini sanıklar mahkeme heyetine, savcılıklara, Milli Savunma Bakanlığı'na ve Genelkurmay Başkanlığı'na bildirdi. Köse ile ilgili önlem alınmasını talep ettiler ve yaşanılabilecek daha kötü olaylar için ikaz ettiler. Ancak Muharrem Köse 15 Temmuz kalkışmasından kısa bir süre öncesine kadar görev yerinde bırakıldı. O da örgütüne sadakatle hizmet etmeye devam etti. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 115.